Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem.
Ayrım 9.
13. Arabanın bu defa gittiği yeri beyanı hacet yoktur ki, hikayeyi takip edenlerce o yerin Bahçeyi Umumi'den başka bir yer olamayacağı umuru malum edendir. Evet, beyefendi arabasını mutadından ziyade bir süratle sürerek, Tophaneli oğlundaki bahçenin at başına varıp da, dahil ve haricini fevkalade bir kalabalığın cevlengahı izdihamı görünce, buraya yetişmekte biraz geç kalmış olduğuna teessüfler ederek, kim bilir kaçıncı devresini icra etmekte olan arabaların arasını epeyce müşkülat ile karışabildi. Bu suretle ağır ağır giderek yukarıki meydancığa vasıl olunca, silsile-i devri daimden arabasını kurtardı, gazinoya karıp bir mevkiye çekti, durdurdu. Kendi derhal arabadan fırladı, doğruca bahçeye girdi. Sürü sürü gezen rengarenk eshar-ı behişti içinde aradığına benzer bir sima göremeyince, hikayemizin mebdeinde tarif olunduğu veçiyle aşağıki kapıya yakın bir mevki intihap edip oturdu. Bir bira ısmarladı. Sarışın hanımın vüruduna sabırsızlık intizara ve bu intizarı şedid içinde dembedem saatine bakıp her 5 dakikada bir kere de kapıya doğru gidip gelmeye başladı. Evet, bahçeye süslü hanımların, şık madamların mavi gözlüsü, kara kaşlısı, ela gözlüsü, sırma saçlısı, uzun boylusu, kısası, narin yapılısı, şişmanı, hasılı her türlüsü girip çıkıyor fakat Behruz Bey'in siyah çerdeği hayalperverdesi bir türlü görünmüyordu. Siyah çerde görünmediği gibi landosu dahi belirmiyordu. Medit olduğu kadar şiddeti artmakta olan bu intizar içinde zavallı Behruz Bey'in zihni bir takım ihtimalat-ı müzicenin keşakesine düşmüş idi ki en elimi Periveş Hanım'ın Keşfi Bey'le başka bir yerde randevu vermiş olmasıydı. Zira bahçe seyircileri arasında Keşfi Bey dahi görülemiyordu. Bu ızdırabı tahammül fersa içinde saat 10:30, 18:30 gelip ümidin bütün kesilmesi dakikaları takarrüp edince Bey için oflarını artık zapt edemez olmuştu. Bir aralık gene yerinden fırladı, kapıya doğru gitti. Devri daim zincirini teşkil eden arabaların mururuna içeriden bir yüzhane bakıyordu. Birdenbire serapayı vücudu bir ihtilaca tutuldu. Çehresi iptida kızardı, sonra sarardı, daha sonra yemyeşil oldu. Bulunduğu noktadan sol tarafa şitap etmek istedi. Arası geçit vermez derecede sık bir ormancıktı. Ormancığın azıcık yukarısına gitti. Orası bahçenin kenarına müntehi bir düzlükse de bir iki madama, birkaç erkek, birkaç da çocuktan mürekkep bir aile sandalyeleriyle bir halka teşkil ederek orada oturuyorlardı. Behruz Bey'in gözlerini bahçenin dışarısındaki kargaşalığa dikmiş olduğu halde, bunların üzerine doğru süratle yürüdüğünü oturan çocuklar görünce korktular. Analarının, babalarının kucaklarını iltica ettiler. Behruz Bey hareketine katiyen halel vermedi. Pardon diyerek halkayı müteşekkileyi çiğner gibi aralarından geçti. Hatta geçerken bir iki sandalye de devirdi. Bahçe duvarının dibine gitti. Biraz durdu, gene geldiği tarafa döndü. Fakat dönerken halkayı bütün bozulmuş, dağılmış buldu. Tekrar kapıya doğruldu, gene döndü. En sonra yerine gitti. Garsonu çağırmak için bastonunun ucuyla bira kadehine hızlı vururken kadeh devrildi. Sonra yere düştü, kırıldı. Hele garson da yetişti. Bey bira ve kadeh paralarını başka başka tesfiye ettikten sonra pardesüsünü koluna aldı. Gene fevkalade bir süratle yukarıki kapıya doğru yürümeye başladı. O süratle hem gider hem de "Enkognito, enkognito diabol" diye söylenir. Herkesi kendine hayretle baktırırdı. Bu kadar telaş ve heyecan ve harekete sebep ise beyefendi iptida kapıdan arabaların mürurunu seyrederken hayali canenenin adi bir kira arabası içinde olarak kendisine görünmediydi. Filhakika Periveş Hanım Çengi Hanım'dan Maada Gülşeker Hanım namında diğer bir genç refikasıyla beraber bahçe seyrine gelmişler ve Gülşeker Hanım'ın tuvaleti böyle bir seyrin iktizasına muvafık bulunmadığından arabadan hiç çıkmamak hakkında gösterdiği arzuya binaen üç hanım bahçe inmekten sarf-ı nazarla hemen 2 saatten beri devri daim içinde dönüp dolaşmakta bulunmuşlardı. Behruz Bey ise cananesine bahçenin içinde muntazır olduğu kadar açık kapının önünden mürur eden arabaları da nazardan kaçırmıyor idiyse de bunların içinde Mahut Lando'ya benzer bir şey göremediğinden ve Sarışın Hanım'ın böyle adi bir kira arabasıyla böyle bir seyir yerine gelmeye tenezzül edebileceğine ihtimal veremediğinden beyhude sıkılıp duruyordu. Hele 2 dakikada Behruz Bey yukarıki kapıdan çıktı. Hayali cananeyi nakil arabanın rengine, biçimine, arabacının kılığına, kıyafetine, hayvanların tonuna başka başka dikkat etmişti. Devri daim zinciri ise izdihamın fevkaladeliğinden dolayı pek ağır hareket ediyordu. Beyefendi maksut olan arabanın viruduna muntazıran bir kenarda bastonuna dayandı, durdu. 5 dakika geçmedi. Hele araba köşeyi döndü. Tamam beyin bulunduğu noktaya muhazi gelince Behruz Bey, jaketinin cebinden muhabbetname-i mahudu çıkardı. Arabanın içinde kırılarak tebessümlere başlayan Periveş Hanım'a tazimlice bir reverans ettikten sonra Fransızca "Matmazel, muzdarip ve perişan gönlümün natık fotoğrafyası olan bu mektubu zatı seniyenize takdim etmekle müsaade buyurunuz" diyerek ve araba yürüdüğü kadar da bu yanı sıra giderek mektubu arz etti. Bunun üzerine genç hanımların ikisi birden bir kahkahadır kopardılar. Bunların karşılarında oturan Çengi Hanım da "Hadi hadi çekil oğlum, ayıptır" diyordu. Fakat bu dakikada Behruz Bey'in duman içinde bulunan gözleri hiçbir şey görmediği gibi asabi bir uğultuya giriftar olan kulakları da hiçbir şey işitemediğinden elindeki mektupla arabayı takipte devam ediyordu. Nihayet Gülşeker Hanım, beyin halini acıdığından dolayı değil, o belayı başlarından def etmek için kolunu uzattı, elinden mektubu aldı. Bey de oradan çekildi. Behruz Bey bu esnada adeta sersemlemişti. Arabadan ayrıldıktan sonra bıraktığı noktaya geldi, durdu. Markalı mendilini çıkardı. Alnından, şakaklarından fışkıran terleri silmeye başladı. Mektup takdim etmek için arabaya sırnaştığını görenler, kendisini birbirlerine gösterip gülüşüyorlardı. Fakat Behruz Bey'in gözlerini bürüyen duman henüz bertaraf olmadığından o hiçbir şey görmüyordu. Biraz dinlendikten sonra aklı başına gelmeye başladı. O zaman muvaffakiyetinin rengi neşvesi çehresini aksederek çehrede bir beşaşet hasıl oldu. Bunun üzerine tekrar bahçeye girdi. Aşağı doğru Ferih ve Fahur giderken yolunun üzerinde rast gelen celsegahlarda müsadifi nazarı olan müslülerden, madamalardan biraz göz aşinalığı olanlara reveranslar edip az buçuk tanıştıklarını er verip "Comment ça va" deyişi beyefendinin ifrat-ı sürur-ü temkin güdazına delalet edecek hallerindendi. Bu surette 2-3 kere bahçenin içini devretti. Kendisi gezindiği kadar takdim ettiği muhabbetnamenin içindeki parlak ibarelerden, müessir ve muharrik sözlerden bazılarını zihninden geçiriyor ve mektuba lefettiği kuplelerden "Bir siyehçel de civandır, hayli dem, hayli zamandır" mısralarını orkestranın ahengini uydurup terennim ediyordu. O latif mektubun, o nazik kuplelerin yüreğinde ne tesir icra ettiğini Periveş Hanım'ın simasından anlamak üzere bir aralık beyefendi bahçenin yukarıki kapısından çıktı. Doğru arabasına gitti, yerine oturdu, terbiyeleri eline aldı, bekledi. Bu esnada vakit 11'i geçmiş, devri daim zinciri ise hayli seyrekleşmişti. Zincir 3 defa devrini icra etti. Hayali cananeyi nakil araba görünmedi. O zaman bey saatine baktı. 11:30 olduğunu görünce iletar, probableman gitmişler, alon, takip edelim. Bu defa jelatropöre jesper, beni yolda beklemesi lazım gelir dedi. Aşağıya doğru arabasını 4 nala sürdü. Topaneli oğlunun 4 yol ağzına gelince yine şaşırdı. Takipten ne hasıl olacak, pazar günü kendisini görecek değil miyim diyerek Bağlarbaşı yolunu tuttu. Bağlarbaşı'ndan Nuh Kuyusu ve duvar dibi tarikiyle Haydarpaşa'ya indi. Oradan koşu yoluyla köşküne geldi. Köşke vasıl olunca Monsieur Pierre'in gelip gelmediğini sordu. Monsieur Pierre yarım saat evvel gelmiş, salonda gazete mütalaa ediyordu. Bey doğru salona girdi. "Bonsoir cher profesör." "Bonsoir mon beyefendi. İnşallah iyisiniz." "Merci, pek iyiyim. Zat haliniz?" "Geçen akşam eve biraz geç gittim. Havada rutubetliydi. Nezleye uğramışım." "Beyis yok. Bu akşam ders yapmayız, olmaz mı?" "Hayır. Benim nezlem derse asla mani değildir. Her vakitki gibi çalışırız." "Pekala. Lakin şer profesör, getirdiğiniz o güzel kitap adeta bir trezor." "Evet. O kitap Amour de Fom hikayeleri içinde bir tanedir. Hikayeler güzel. Ya o resimler? Apetisan değil mi?" "Exitant Pluto." "Lakin çokluk bakmamalı." "Gerçek. Michel size bir şey söyledi mi?" "Ne gibi?" "Zira kitabın resimlerinden bir tanesini par aksidan görmüş idi de." "Hayır, hiçbir şey demedi." Bunlar bu muhaveledeyken salona giren Michel tamamın hazır olduğunu haber verdi. Behruz Bey Muazzez hocasının koluna girdi. Sala menjeye götürdü, sofraya oturdular. Öteden beriden konuşarak tamamı bitirdiler, tekrar salona geçtiler. Behruz Bey'in ders yapmaya bu akşam hiç niyeti yoktu. Hatta Monsieur Pierre nezlesi olduğundan bahsettiği zaman beyefendinin bu akşam ders yapmayı sözünü birdenbire sarf etmesi de o meyilsizlikten dolayıydı. Salona girilip kahveler içildikten sonra Behruz Bey oyun masasını ısmarladı, mumları yaktırdı. Monsieur Pierre hitaben "Nous allons faire quelques parties de 31" dedi. Karşı karşıya geçtiler, oturdular, oyuna başladılar. Oynanan oyun Alaturka 31 idi ki davsız olarak bir partisi bir çeyrek liraya olmak üzere mukavele olunmuştu. Monsieur Pierre bu oyunu kış geceleri Behruz Bey'in konağına toplanan genç beylerden görmüş, öğrenmiş ve hatta ara sıra kendisi de beylerin oyununa girişerek hayli mutemettî olmuştu. Monsieur Pierre bu akşam da kazanmaya başlayınca Behruz Bey'i çabuk kaçırmamak için oyunda türlü maskaralıklar eder ve ara sıra Fransızların "Oyunda talihi yar olan aşkla bedbaht, oyunda talihi yar olmayan aşkla nikbaht olur" kavli meşhurunu beyin semi dikkatini ishal edip oyunda yenilmeye tahlisten hali kalmazdı. Bey de bu lakırdığı işittikçe hayali zaten hiçbir dakika gözünün önünden savulmayan sarışın hanımın talihini oynarken mesela kaba 14'te yatar, 30'da 14'te kağıt çeker, partiyi zorla kaybederdi. Arada dondurmalar da yenilmek, kahveler de içilmek suretiyle 3 saat devam eden oyuna nihayet verildi. Monsieur Pierre 5,5 lira kar ile oyundan kalktığı zaman idi ki nezlesini hatırlayabildi ve "Oh, ne kadar yoruldum. İzin verirseniz odama giderim. İstirahata muhtacım" diyerek beyden müsaade istedi. Zati saat de 5'e gelmişti. Birbirine bonsuar dediler, ayrıldılar. Monsieur Pierre yatak odasına gitti. Behruz Bey de hareme girdi. Birisi 5,5 lira kazancın keyfi şevkine, diğeri bir gün sonra vaki olacak mülakat-ı aşikanenin zevki hayaline dalarak uyudular. Üçüncü kısım 1. Behruz Bey mülakat-ı aşikane için kendince kararlaştırdığı pazar günü, bir gün evvelkinden daha pek çok itinalarla tuvaletini yapıp hazırlandıktan, öğle tahammülünü de ettikten sonra saat 8'e gelmeden 15.30 arabasına bindi. Tophanelioğlu Tariki ile Çamlıca'ya giderken bahçeyi umumiyede muhibbane bir nazar imale ederek mevki intizara vardı. O gün hava sümbili, sıcak mutedil derecede, yollar 3 gün evvelki yağmurlardan dolayı tozdan vareste olmak münasebetiyle Çamlıca seyri için en müsait günlerden de ve fazla olarak pazara da müsadif olduğu için bir takımı midelerine birer küçük havuz gibi Çamlıca suyu ile bir imla içerisine sardalya balığı salıvermek, bazıları nargile safhasına koyulmak, diğer bazısı da Çamlıca gibi İstanbul'un, Boğaziçi'nin her ciheti payimali nezareti ve Buruc-i İsnaişer'in 13. ad olunmaya liyakatı olan bir noktayı mürtefiadan bala, vezire, yemin ve yesaremet-i nazarı istirak ve hayret ve temaşa-i tecelli hezeran, güney-i tabiatla tefrih-i ruh ve ceynan, tervih-i fikru vicdan etmek maksatlarıyla sabahtan beri fevca feç gelen halk iskemleler, kaba hasırlarla celsegahları kıyamilen tutmuş ve bu karma karışık kalabalığın gulgulayı mevaridat ve muhaveratına ve kahveci tabilerinin iki şekerli bir sade üç lokum yollu haykırmalarına, muhallebici, dondurmacı, leblebici, eğlencelik şan fıstıkçı, şekerci, simitçi gibi hiçbir mesireden eksik olmayan satıcıların mütenevi sada ve edalarla bağırıp çağırmalarına, bir fena keman, bir adi lavta, bir soğuk klarneti, bir de porsuk teften ibaret ince sazın kaba takımı tarafından mevcut halkın %99 üç çeyre için bedava olarak icra olunan ahengi tenafürünün inzimamı ve öte tarafta marif-ı sigar ve kibar Çamlıca ağabı hoş güvarının menba-ı kurbunda hayme küşayı karar olan kebapçının kızgın ateş üzerinde mavi ve yağlı dumanları buram buram çıkıp etrafa yayılan köftesinden, kebabından, ciğer tavasından, piyazlı fasulye salatasından, münteşir revai-i iştihafersanın havai paki nesimi-i iktihamı o mevki-i müstesnai tertipsiz, letafetsiz, zevksiz, liyakatsiz bir sürgaha döndürmüştü. Behruz Bey o mükellef ekipajıyla teşrif edip de Çamlıca'yı bu hal ve manzarada görünce fena endinye oldu. Ziyadesiyle canı sıkıldı. Çünkü beyefendi orta set üzerinde büyük çınarın altında tenhaca sandalyesine kurulup, ayağını da ayağının üzerine atacak da perestide-i siyah çerdesini öyle bekleyecek, siyah çerdenin lendesi uzaktan göründüğü gibi görüp görmemezliğe gelecek, siyah çerde landosundan indikten sonra beyin bu vaazına dikkatle, acaba beyefendiyi beklettim de darılttım mı diye meraklanıp, telaşlı telaşlı bayırdan yukarı çıkarken beyin gözünü ilişecek, bey hemen yerinden fırlayıp siyah çerdenin yanına gidecek, mükerrer reveranslardan sonra birlikte tepeye kadar çıkacaklar, o zaman siyah çerde korsajından pembe renkli, zarif, muattar, ufacık bir zarf içinde bir mektup çıkaracak Behruz Bey'e. Sizin mektubunuz gibi bu da sufran bir yüreğin fotoğrafya olduğu için güzeldir. Bu onun yanında kabadır, rötüşsüzdür. Lakin pek egzaktır, pek fideldir. Onun için takdime cesaret ediyorum diye mektubu bey'e verdikten sonra fotoğrafyayı Paris'te mi, Londra'da mı, Viyana'da mı öğrendiniz diyecek. Behruz Bey de ona Avrupa'ya gitmedim fakat bir iki hafta sonra Paris'e gitmek istiyorum deyince siyah çerdenin benzi sapsarı kesilerek vücuduna titremeler arız olacak, gözleri yaşararak beni bu hale getirdikten sonra kendiniz Paris'e gitmeyi düşünüyorsunuz. Madem ki gidecekmişsiniz benim gibi biçareyi divaneye döndürüp de buralara kadar niçin getirdiniz yollu şikayetlere, sitemlere kalkışacak. Behruz Bey de birinci rankontrumuzdan beri gözlerime uyku girdiği var mı? Bir dakika sizi düşünmediğim var mı? Heyalimin farkında sizden başka bir dolaşan var mı cümlelerini irattan sonra Paris'e gitmekten meram yakında lazım olacak bazı şeyleri kendim beğenip almak kelimelerini teveffüh ederken siyah çerde ikinci defa olarak tekrar sarılığa uğrayacak. O zaman beyefendi, evet efendim, sizden kaçmalıyım. Sizi o kadarcık bile görmemeliydim. Biliyor musunuz ki aşkınız beni harap ediyor. Biliyor musunuz ki ben sizi bir gün görmezsem çıldırıyorum. Mümkünü yok ben burada duramam dediği gibi siyah çerde sanglote ederek ağlamaya başlayacak. Bunun üzerine artık beyefendi insafa gelip hemen olduğu noktada zemini arzı perestişe zanu efkeni ubudiyet olarak iki taraftan oh seni nasıl seviyorum, sen de beni seviyor musun, oh mon adore, hayır yalan söylüyorsun, ben yalan söylemeyi bilmem ki. Söyle bana, gerçek yolculuk var mı? No no, bin kere no. Aklımı başımdan aldın hıyanet. Ya sen beni ne hale koydun? Ben zavallı ne yaptım? Bir daha ne zaman görüşeceğiz? Ben bilir miyim tarzında artık senle benle sözler teatı olunacak. Ondan sonra Behruz Bey teehhül meselesini koşu yolunda araba sürer gibi bir hızla meydana sürmekle beraber bu mesele hakkında eni konu lakırdı edip bir desizyon almak için Ziyeçerde'den randevu isteyecek. Ziyeçerde biraz naz difikülteleri çıkardıktan sonra muvafakat edecek. Bu karar üzerine aşağıya inilecek. Bahçenin evvela içinde bir tur yapılmak, sonra dışarısında anvuatür bir iki defa dolaşılıp müfarekat olunmak üzere arabalara binilecekti. Bu kadar kalabalık içinde bunlar nasıl yapılacak? İşte, beyin gelir gelmez nazarına çarpan Cemmi Gafir'e canı bundan dolayı sıkılmıştı. Hiddetin ilk halinde ters yüzüne gidivermek hatırına geldiyse de paralele riayetsizlik etmiş olacağını düşündü, çaresiz arabasından indi.
Ayrım sonu.